Merhaba, meraklısına bilime hoş geldiniz. Bu akşam bir sosyal bilimler konusuyla karşınızdayız. Siyasi kutuplaşmayı, siyasal davranışı ve bunların arasındaki ilişkiyi konuşacağız ama günün anlam ve önemine binaen hem de bunlarla da ilişkili olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün şu anda yapılmakta olan başkanlık seçimlerini de konuşacağız. Konuğumuz kim? Mert Moral. Hoş geldiniz.
Hoş
Sabancı
bulduk.
Üniversitesi doktor öğretim üyesi kendisi, siyaset bilimci. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Estağfurullah, ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Şimdi kutuplaşma konuşacağız dedik. Biz zaten bunu çok konuşuyoruz aslında. Hem gazeteciler olarak, siyasetçiler olarak, siyasetle ilgilenenler olarak ya da sıradan vatandaşlar olarak işte ülkede kutuplaşma var vesaire diyoruz da acaba o kavramın ne olduğunu tam olarak bilebiliyor muyuz? Biraz ona bakalım. Biz hep zaten böyle en temel soruyla başlıyoruz aslında programlarımıza. Kutuplaşma ne bir kere? Önce onu bir sizin ağzınızdan dinleyelim. Bilimsel olarak kutuplaşma, siyasi kutuplaşma ne anlama geliyor? Önce bunu bir dinleyelim, sonra devam edelim.
Teşekkür ederim. Murat Bey, müsaadenizle ben İzmirli olarak sorunuza cevap vermeden evvel bu son depremde hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere bütün İzmirlilere, hemşerilerime başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleriyle ileterek başlamak isterim. Kavramı tanımlamak gerekirse öncelikle bu her yerde ve evet, çok sıklıkla kullanılan bir kavram. Gazetelerde çok kullanılıyor, televizyon programlarında, ana akım medyada, sosyal medyada çok kullanılıyor. Öte yandan bunun ne anlatılmak istendiği çoğu zaman çok sarih olmuyor. Yani bu ideolojik farklılıklara mı referans veriliyor, siyasa temelli farklılıklara mı referans veriliyor, partizan tutumlarına mı referans veriliyor insanların, seçmenlerin yahut siyasi elitlerin, yoksa afektif dediğimiz yani duygulanımsal farklılıklara mı referans veriliyor? Bu çok çoğu zaman çok net olmuyor. Öte yandan kavramın ilk kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren asıl tanımlanması siyasi partilerin, liderlerinin, temsilcilerinin kendi aralarında birbirlerinden giderek farklılaşan ve bunu bir siyaset uzayı olarak düşünürseniz merkezden giderek uzaklaşan birbirlerine neredeyse taban tabana zıt farklı politikalar, farklı siyasalar, farklı ideolojiler sunmaları olarak tanımlanabilir.
Şimdi tabii burada önemli olan başka bir şey de sizin de çok yakından çalışma alanınız bu. O yüzden de aslında size özellikle sormak istiyorum bunu. Bir kere bunu nasıl ölçüyoruz? Yani var diyoruz da neye göre siz bu işi nasıl yapıyorsunuz? Yani hangi kriterlere, hangi yöntemlere dayanarak bir kutuplaşma var veya yok veya varsa şu boyutta var diyorsunuz?
Müsaade ederseniz bu şeyin aslında hani kutuplaşmanın şeyin sunumun konusu da oydu değil mi? Tartışmamızın siyasi davranışa etkisi, seçmen davranışının etkisini konuşacaksak önce siyasi davranış literatürünün ne tip bir yöntem uyguladığını, ne tip verilere dayandığını veya hani ne tip veriler kullanarak ne tip analizler yaptığından bir kısaca bahsedeyim. Bu literatürün gelişmesi aslında anket metodolojisinin gelişmesine paralel. Yani 1940'ların ikinci yarısından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde bugünkü tabirle modern anket çalışmaları, modern saha çalışmaları dediğimiz yöntemin gelişmesiyle birlikte seçmenler ne istiyor, seçmenler neden belirli şekilde davranıyor, örneğin neden oy kullanıyorlar X partisine yahut neden oy kullanmaya gidiyorlar sorusuna cevaben gelişmeye başlayan bir literatür bu. Bunun en önemli konularından biri de seçmen davranışı. Dolayısıyla seçmen davranışını çalışmak için seçmenlerin davranışlarını şekillendiren tutumlar, seçmenlerin çeşitli sosyodemografik özelliklerini öğrenmek için ankete dayanıyoruz. Anket verilerini kullanıyoruz. Bizim ülkemizde gelişmesi biraz daha geç fakat dediğim gibi Amerika'da özellikle 1950'lerden itibaren önce İşte Kolombiya ekolü dediğimiz, daha sonra Michigan ekolü dediğimiz bu psikososyal bir takım şeylere dayanan, temellere dayanan akımların gelişmesiyle birlikte anketlerde sorulan sorulara binaen insanların neden belirli şekilde davrandıklarını açıklamaya yönelik bir takım teoriler geliştiriliyor. Biz de aslında kutuplaşmayı yani literatürde kullanıla geldiği şekliyle bu şekilde ölçüyoruz. Şimdi biraz evvel tanımlarken eksik bıraktım, bilerek eksik bıraktım. Çünkü öznesi kutuplaşmanın aslında çok dediğim gibi çok net değil. Yani siyasi elitlerden mi bahsediyoruz, siyasi partilerden bahsediyoruz, seçmenlerden mi bahsediyoruz? Bu özneye bağlı olarak, yani anlatmak istediğimiz kutuplaşma tipine bağlı olarak ölçümümüz de değişiyor. En sık kullanılan aslında bir siyaset uzayında. Yani bunu tek şeyli, boyutlu bir uzay olarak düşünebilirsiniz. Yani bizim gündelik hayatta bile kullandığımız sol sağ gibi. Bu uzayda iki tane en ekstrem partinin birbirine uzaklığı. Bu Giovanni Sartori'nin 1976-77'de geliştirdiği bir ölçüttür. Yani aslında ideolojik bir nasıl diyeyim, range olarak, yani ideolojik bir uzaklık birimi olarak veya işte toplam ideolojinin ne kadar çeşitlendiğini anlatabilmek için öne sürdüğü. Bunu kullanarak partileri yerleştirmeye çalışıyoruz. Partilerin pozisyonlarını nasıl biliyoruz diye soruyorsanız, onun da birkaç yöntemi var. Birincisi katılımcılara sormak, yani seçmenlere sormak. Çünkü netice itibariyle seçmenlerin partilerin pozisyonlarına dair algıları onların oy verme davranışını şekillendiren en temel faktör. İkincisi, partileri eksperlere soruyoruz, uzmanlara soruyoruz. Yani işte Türkiye siyaseti uzmanlarına bir şey var. İşte Comparative Manifesto Project, karşılaştırılmalı seçim beyannamesi projesi isminde. Almanya merkezlidir. Onların yaptığı iş mesela seçim beyannamelerini bu konuda özel eğitim almış insanlara kodlatmak. Bir takım başka çalışmalarda da bu biraz evvel bahsettiğim uzmanlara soruluyor. Yani şu partiyi ideolojik olarak nasıl yerleştirirsiniz? İşte efendim söyleyeyim, liberal midir, muhafazakar mıdır? Yahut göçmenlere karşı politikası nasıldır gibi. Burada Sartorian measure, yani Sartori'nin ortaya koyduğu measure, ölçüt, birbirlerine uzaklıkları, en uzak iki partinin konumları. Yani biz de bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi ile HDP arasındaki uzaklık gibi düşünün.
Yani diğer uca mesela şeyi koymuyorsunuz, CHP'yi koymuyorsunuz, HDP'yi mi koymuyorsunuz?
Yani ben koymuyorum. Dediğim gibi seçmenlere sorduğunuzda seçmenler HDP'nin CHP'ye nazaran daha solda olduğunu, AKP'nin de MHP'ye nazaran daha sağda olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla mecliste temsil edilen partileri genelde sormaya çalışıyoruz. Yani büyük partileri. O büyük partilerin pozisyonlarına baktığınızda da yani uzun süredir Türkiye'de en uçlardaki iki tane parti, en sağ ve en sol iki parti sırasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ve Halkların Demokratik Partisi.
Ama Türkiye'de zaman zaman konuşulan kutuplaşma biraz sağ soldan ziyade İşte laik veya çok laikliğe sıcak bakmayan veya işte yaşam tarzı batılı olan, batılı olmayan gibi değil mi biraz sanki?
Doğrudur, doğrudur. Yanlış hatırlamıyorsam 1995 yılından beri aslında Ersin Kalaycıoğlu'nun, yine Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Ersin Kalaycıoğlu'nun yazdığı bir kültür kamp, kültür kavgası. Amerikalılar buna culture war diyorlar, hatta kültür savaşı şeklinde anlattığı farklı kültürel özellikleri olan, yani biz bunu merkez çevre olarak biliriz işte Türk siyaset bilimi yazınında, farklı öncelikleri olan liberal, muhafazakar, seküler, işte İslamcı, efendime söyleyeyim, yahut işte sol sağ, bunu nasıl adlandırırsanız adlandırın, genel bir süper siyasa dediğimiz, yani diğer siyasaların toplamı, belki işte bir üst seviyesi olan ve çeşitli siyasal lar konusundaki partilerin pozisyonlarını buna bakarak, ideoloji dediğimiz aks'tan bahsediyorum, buna bakarak tahmin edebildiğimiz bir aks etrafında bir şeyden, kutuplaşmadan bahsediyoruz, aks üzerinde. Yani Türkiye'deki siyaset uzayının kaç boyutlu olduğu tartışması için 2006 yılında, yanlış hatırlamıyorsam, Ali Çarkoğlu ve Melvin Hinn için bir çalışması vardır. O zamanki siyasi partiler, yani geçmiş, yanlış hatırlamıyorsam, Dünya Değerler Araştırması verilerine dayanarak yapılan bir çalışmaydı o. Diğer partilerin de, işte efendime söyleyeyim, o zaman için Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi gibi, onların nerede olduklarını ve o seçmenlerin, o partilere oy veren seçmenlerin kendilerini nasıl konumlandırdıklarına bağlı olarak iki tane ana aks bulmuşlardı. Bunlardan bir tanesi sizin söylediğiniz gibi muhafazakarlık, sekülerlik veya işte muhafazakarlık, laiklik aksıydı. Öbür aks da Türk-Kürt, yani nasıl söylense bu daha iyi olur, Türk-Kürt ulusalcılığı aksı diyeyim. Yani işte onun üzerinde HDP ve MHP birbirleriyle yarışıyorlar. Bu işte seküler ve şeyde de muhafazakar aksı da bugün en büyük iki parti. İşte Millet ve Cumhur İttifakı'nda zaten en büyük iki partisi sırasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi. Bunların hangisi daha önemlidir dediğinizde aslında o farklı akslardaki partilerin oy oranlarını topladığınızda Türkiye'de de yani hani seküler muhafazakar veya merkez çevre nasıl adlandırırsanız adlandırın o kültür kavgasının aslında en önemli kavga olduğunu görüyorsunuz. Bu arada Batı demokrasilerinde de böyledir. Yani genelde sağ sol dediğimiz yani bizdeki bu seküler ve muhafazakarı aslında sol sağ olarak da anlatabilirsiniz. Bu ana aks Batı Avrupa demokrasilerinde, gelişmiş demokrasilerde de aslında siyasetin temel olarak çatışma aksını oluşturan akstır, ideolojik farklılıklar.
Şimdi programın başında dedim ya biz hep böyle kullanıyoruz yani işte Türkiye'de kutuplaşma var vesaire. Peki şimdi asıl kritik soruya geleyim o zaman. Sizin yaptığınız araştırmalara ve koyduğunuz kriterlere, yöntemlerinize göre çıkan sonuçta bu gerçekten böyle mi bir? Yani bir kutuplaşma var mı yok mu? Var diyelim ki. Bunun eğer var olduğunu düşünüyorsanız bunun şeyleri neler? Yani nitelikleri neler? Mesela seçmenler üzerinden bir kutuplaşma mı, ideolojiler üzerinden bir kutuplaşma mı, yaşam tarzları üzerinden mi, partiler üzerinden mi? Bu konu hakkında ne dersiniz?
Yani ben önce bu literatür Amerika temelli bir literatürdür. Hatta yani çok yakın zamana kadar diğer ülkelere, diğer bölgelere dahi yani Kuzey Amerika'dan uygulanmış çalışma sayısı bir elin parmaklarına geçmiyordu. Dolayısıyla bu 1980'lerden itibaren Amerika'da bilmiyorum yani hani seyircilerimiz bu konuyla yeterince ilgililer mi yahut bilgililer mi bu konuda? 1950'lerde Amerikan Siyaset Bilimi Birliği'nin American Political Science Association dediğimiz bunun yazdığı bir rapor vardır. O raporda partilere birbirlerinin neredeyse klonu, birbirlerinin neredeyse aynısı muamelesi yapılmış. Ve hani partilerin birbirlerinden sundukları, seçmene sundukları ideolojiyi farklılaştırmalı gerektiği ne dair bir rapor yazılmıştı. Bu o zamanın en ünlü siyaset bilimcilerinin birlikte kaleme aldıkları bir rapor. 1980'e geldiğimizde 50'lerden bu sefer de partilerin birbirlerinden çok farklı olduğunu ve partilerin işte bizim sağ sol dediğimiz onların işte conservative liberal dedikleri yani işte muhafazakar liberal dedikleri ana ideoloji aksında birbirlerinden o kadar uzaklaştıklarını öne sürüyorlar ki ortada kalan yani bizim medyan seçmen, ortancı seçmen dediğimiz seçmenin iki partiye de çok uzaklaştığı için seçime katılımın düştüğünü iddia ediyorlar. Aslına bakarsanız Amerika'da 1980'den bu yana giderek artan bir kutuplaşma var ve bunun en büyük tezahürü Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki seçilmişlerin oy verme davranışlarına bakıyorlar ve diyorlar ki ya bu demokratlar ve cumhuriyetçiler eskiden birlikte bazı konularda oy kullanabilirlerdi yahut kullanırlardı. Şu anda artık bu olmuyor. Bugünle 1980'i mukayese ettiğinizde neredeyse bizdeki gibi yani bizde nasıl çalışıyor bu iş siz de biliyorsunuz. Muhalefet partilerinden bir tanesi meclise bir yasa tasarısı getirdiğinde hep beraber eller kalkıyor. İktidar partisi yahut iktidar bloğu diyelim hep beraber bunun oylanmaması yönünde oy kullanıyorlar. Amerika'da da durum hiç farklı değil. Fakat bunun ölçülebilir hale gelmesi Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki oy verme davranışıyla gelişiyor. Daha sonra 2000 yanlış hatırlamıyorsam 6 ya 6 7 yılı olması lazım. Maurice Fiorina'nın yazdığı bir işte bu biraz evvel bahsettiğim Kültür Savaşı isimli bir kitap vardır. O bir bloğu temsil eder literatürde. İkinci bloğu temsil eden de Emory Üniversitesi'nden Alan Abramovitz'in yazdığı 2010 yine onun da tarihi sanırım. Kaybolan Merkez isminde bir kitaptır. Bu bir blok diyor ki Amerika'da kutuplaşma yok. Evet, temsilciler arasında bir kutuplaşma var. Bunların önerdikleri siyasalar, ideolojiler birbirlerinden giderek farklılaşıyor. Fakat bu Fiorino'nun başını çektiği grup diyor ki bu seçmenlerin parti tercihleri dışında ideolojilerine, siyasalar konusundaki tutumlarına yansımamış durumda. Öbür tarafta diyor ki hayır öyle bir şey yok. Siz bunları partilere göre dağıtarak bakarsanız Demokratik Parti'yi tutan seçmenlerin giderek sola gittiklerini, Cumhuriyetçilerin daha da fazla bir şekilde giderek sağa doğru gittiklerini, daha muhafazakar olduklarını ve daha liberal olduklarını Demokratik Parti için iddia ediyor ve bunun seçmen davranışını etki ettiğini söylüyor. Öte yandan Bu etki nerede çalışıyor? Bu etki mesela her siyasi alanında çalışmıyor. Örneğin bugün göç üzerinden çalışıyor. Eskiden sivil haklar üzerinden çalışırken artık bu çok önemli değil. Kürtaj üzerinden çalışıyor. Onun dışında dediğim gibi liberal konservatif yani liberal muhafazakar eksende çalışıyor. Ama mesela örneğin dış politika konusunda seçmenler nezdinde en azından bu kadar böyle açık bir ayrım yok. Bizim memleketi bu literatürün aslında kaynağı olan Amerika ile mukayese ettiğinizde işin doğrusu biz daha kötü durumdayız. Size bir sunumdan şey yollamıştım, grafik yollamıştım. Şimdi onu ekrana verebilirsek onun üzerinden hem size farklı ölçütleri anlatmış olurum hem Türkiye'yi mukayese etmiş olurum. Şimdi burada, evet budur. Şimdi burada en soldaki, en sol üstteki efektif parti sayısı dediği bizim siyaset yapımına yahut işte politika yapımına etki edebilecek kapasitede oy alan partileri saymak için yaptığımız bir ölçüt. Yani bu çok uzun yıllardır literatürde kullanılan bir ölçüttür. Burada siyah çizgiyle gösterdiğimiz Türkiye'yi gösteriyor. Şey olsun diye, referans olsun diye madem bugün Amerikan seçimlerinin günü, kırmızıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni gösterdim. Böyle hardal rengi sarımsı bir şey var, çizgi göreceksiniz. O da Avrupa'da Türkiye'den sonra en yüksek kutuplaşma skorlarını gösteren İspanya'ya ait. Burada tabii ki bütün ülkeler yok. Onun sebebi biraz evvel söylediğim bu anket metodolojisinin farklı ülkelerde farklı zamanlarda gelişme göstermesi. Yine biraz evvel söylemiştim bu ölçütleri oluşturabilmek için hem seçmenlerin kendi pozisyonlarını bize aynı ideolojik aks üzerinde söylemeleri gerekiyor hem de partileri yerleştirmeleri gerekiyor. Bunlar toplam 172 tane anket verisini ben birleştirdim. 20 ülkeden geliyor. Aşağıda listesini görebilirsiniz. Bu ülkelerin ve zaman içindeki kutuplaşmalarının ne ölçüde arttığını, azaldığını ve en azından bunda bir değişim var mı onu göstermek amaçlı. Şimdi burada en tepeye bakarsanız parti sayısı çok artmamasına hatta belki biraz düşmesine rağmen Türkiye'de bu biraz evvel bahsettiğim Sartori'nin geliştirdiği en ekstrem uçlarda yer alan en sağcı ve en solcu iki parti arasındaki uzaklığın Türkiye'de bu verileri şeyden kullanıyoruz, onu da belirtmeden geçmeyelim. Türkiye seçim çalışmalarından, yine Bilim Akademisi üyesi Koç Üniversitesi'nden Profesör Ali Çarkoğlu ve Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Ersin Kalaycıoğlu'nun birlikte 2002'den beri yapa geldikleri bir çalışma bu. Genellikle seçim sonrası 2011'den yanlış hatırlamıyorsam itibaren de hem seçim sonrası hem seçim öncesi olmak üzere seçmenlere rastsal olarak seçilmiş seçmenlere ülkeyi temsil etmeye yeteneğine haiz bir örneklemle aşağı yukarı genelde işte 1000-2000 kişi aralığında bir örneklem boyutuyla gidiliyor, konuşuluyor ve onlara hem kendilerini yerleştirmeleri hem partileri yerleştirmeleri isteniyor. Dolayısıyla buradaki siyah çizgiyle gösterdiğim veriler o Türkiye seçim çalışmasından 2002'den beri Ali Çarkoğlu ve Ersin Kalaycıoğlu önderliğinde, 2018'de ben de dahil oldum aralarında, 2015'te yine BAGEP ödüllü Selim Erdem Aytaş da dahil oldu aralarına, yapılan çalışmalardan toplanan veriler. Bir ikinci hatta üçüncü ve dördüncü yani sağ üst, sol alt ve sol orta. Bunlar da partilerin merkezden uzaklıklarının standart sapma yöntemiyle, ağırlıklandırılmış standart sapma yöntemiyle yahut işte ortalama uzaklıklarını yine oy oranları nispetinde ağırlıklandırarak çıkardığımız farklı ölçütler. Bunları da buraya koydum ki yani hani tek bir ölçütte Türkiye en yukarıda değil, aslında hepsinde öyle diyebilmek için. Müsaade ederseniz bir şey daha ekleyeyim, sonra size vereyim. Bu ağırlıklı parti sistemi ekstremitesi ve seçmen kutuplaşması dediğimiz iki tane ölçüt var. Bu Amerika'nın yani bu kadar kutuplaşmış bir ülke, işte Trump bir taraftan, Biden bir taraftan, insanlar birbirlerine kız alıp vermiyorlar. İşte nefret ediyorlar birbirlerinden, sürekli kavga ediyorlar. Acaba seçimin sonuçları sayılacak mı falan gibi bir sürü soruyla geliyoruz. Dediğim gibi literatür bile Amerika'dan çıkıyor. Fakat o kırmızı çizgiyle siyah çizgiyi mukayese ettiğinizde özellikle en sağdaki ve en alttaki grafikte orada seçmen kutuplaşmasını gösteriyoruz. Seçmenler bu sağ sol ideolojik ve Amerika'da tabii liberal muhafazakar aksta birbirlerinden ne kadar, merkezden ne kadar uzaklaşmışlar. Yani bu standart sapmayla ölçülür, ne kadar dağılmışlar bu aksın üzerine onu gösteriyor. Türkiye burada da bu Türkiye seçim çalışmaları başladığı 2002 tarihinden bu yana giderek artan bir şekilde kutuplaşıyor gördüğünüz üzere. Ve mukayese ettiğimiz 19 tane gelişmiş demokrasinin hepsinden daha kutuplaşmış durumdayız. Dolayısıyla yani literatür evet Amerika'dan çıkıyor fakat böyle poster çocuğu biziz bu literatürün. Umarım yani bu aramızdaki yani şu anki konuşmada bir vesile olur ve insanlar bu konuyu daha sık çalışmaya başlarlar.
Bu arada isimleri çok geçti. Ersin hocamızla Ali hocamıza da buradan sevgi ve saygılarımızı iletelim.
Saygılarımızı, hürmetlerimizi.
Medyascope'a sık sık konuk olurlar, sağ olsunlar. Şimdi şunu konuşmak istiyorum bir de. Partizanlık ve parti bağlılığı Türkiye'de seçmen davranışı konuşuyor. Şimdi malum Türkiye'de partilerin çok böyle derinlere salınmış kökleri yok. Belki ideolojik olarak belli damarlardan geliyorlar ama yani isim olarak yani bir CHP'yi belki sayabiliriz. Kısmen MHP diye denebilir ama onun dışında ismiyle, cismiyle, tabelasıyla böyle 100 yıldır gelen çok az parti var. Yok, daha doğrusu pardon, yok. Şimdi o yüzden bu bir kere partizanlık ne, bir onu konuşalım. Siz bize onu bir tanımlayın. Bir de partiye mi sadakat, bağlılık her neyse var bizde, yoksa liderlere mi var da?
Bu biraz evvel Amerika'daki ve yani dünyadaki ve Amerika'daki siyasi davranış literatürünün gelişmesini anlatırken bunun anket verilerine paralel bir şekilde geliştiğini söylemiştim. Ve 3 tane ekol söylemiştim. Yani işte Kolombiya ekolü, Michigan ekolü ve Rochester ekolü diye tabir ettiğimiz bugün. Bunların ikincisi yani Michigan ekolü dediğimiz bu University of Michigan'da çalışan bir takım ünlü siyaset bilimcilerin işte Amerikan Seçmeni ismindeki kitabıyla beraber ortaya çıkan ve önemini o zamandan itibaren bildiğimiz ve Amerika'daki seçmen davranışını tek bir değişkenle açıkladık. Onun olacağı şey aslında bu partizan aidiyet dediğimiz şey. Amerikalılar partizan identification diyor. Ben aidiyet diye çeviriyorum, partizan kimlik diye çevirebilirsiniz. Fakat bunun sorulma biçimi itibariyle ben aidiyet kelimesini tercih ederim işin doğrusu. Bu nedir? Bu insanların yani seçmenlerin küçük yaşta erken sosyalizasyon evresinde genellikle ailelerinden elde ettikleri, genellikle ailelerinden aldıkları bir aidiyet. Yani yanlış hatırlamıyorsam yine ismini veriyoruz. Ersin Hoca 1990'lar olsa gerek veya daha eski de olabilir, tam emin değilim, kusuruma bakmasın ne olur. Bir şeyle beraber, ortak yazarıyla beraber yine yanlış hatırlamıyorsam Bursa'da galiba bir ilkokul öğrencilerine bir anket çalışması yapıyor. Acaba erken yaşta Türkiye'de de parti aidiyeti gelişiyor mu diye. Ve ortaya çıkan sonuç çok ilginç. İlkokul öğrencileri bile ben şu partiyi tutuyorum deyip o partinin ismini ve işte ne bileyim amblemini vesairesini söyleyebiliyorlar. Amerika'da tabii bu çok uzun yıllardır çalışılan bir konu olduğu için ve bu kadar önemli olduğu ortaya konulduğu için Amerika'daki ve partiler tabii değişmeden kaldıkları için Amerika'daki parti aidiyetini ölçmek için mesela uzun yıllara yayılan panel çalışmalarından faydalanmışlar. Aynı kişilerle farklı yıllarda konuşa konuşa ve bunun mesela oy verdikçe daha da pekiştiğini, özellikle giderek arttığını, yani kuvvetinin arttığını, daha kuvvetli partizan, daha kuvvetli parti tutan insanlar haline geldiklerini görmüşler. Dediğiniz gibi bizdeki durum biraz enteresan. Şöyle ki yani Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP hariç tabii şu an mecliste olan iki parti, işte HDP'yi alalım. Kaç tane isim aldığını ben bile hatırlayamıyorum ki yani bunun üzerine bir çalışmamız var. İşte HEP'tir, DEHAP'tır, HADEP'tir, DTP'dir, BDP'dir. Yani bugün HDP kaç defa kapandı, tekrar açıldı farklı isimlerle, farklı yöneticilerle. İnsanlar dolayısıyla 3 senelik bir partiye veya işte ne bileyim 4 senelik bir partiye aidiyet duyamıyorlar. Çünkü o erken sosyalizasyon evresinde bambaşka bir parti. Öte yandan aynı parti ailelerini temsil ettikleri için bu parti, bizdeki aidiyet genelde ideolojik veya parti ailesine dair bir aidiyet oluyor. Yani bugün Adalet ve Kalkınma Partililer partinin kurulduğu 2002 yılına gidelim. İşte ve hatta daha sonraki konuşmasına bakalım. Ben aslında partinin söylediği, ben çevreyi temsil eden, Demokrat Parti ekolünden gelen, daha sonra işte rahmetli Turgut Özal'ın devamı ardılı olduğunu iddia eden bir partiydi kurulduğunda. Aynı zamanda yine geriye gidip baktığınızda işte Fazilet Partisi'nden ayrılmış, Milli Nizam ekolünden geliyor. Dolayısıyla bu parti ailelerini geçmişte destekleyen insanlar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir aidiyet duyuyorlarsa bugün, sebebi aslında geçmişteki erken sosyalizasyon evresindeki ailelerinde konuşulan, ailelerinin büyük ihtimalle ve çevrelerinde konuşulan, tabii okullarında, mahallelerinde onların benimsediği partileri kendileri de bir şekilde benimsemiş olmalı.
Şimdi süremiz daralıyor. İzleyicilere de şeyde vaat ettik. O yüzden ABD seçimleri konuşalım biraz. Şu anda orada hala oy bildiğim kadarıyla. Şimdi bana enteresan geldi şu açıdan. Ben hep şey diye düşünüyordum. Yani Trump geldi, böyle acayip bir kutuplaşma oldu. Veya işte dünya genelinde son zamanlarda böyle bir popülizm, aşırı sağ vesaire yükseliyor. Bu da kutuplaştırıyor gibi düşünüyordum ama siz şey dediniz işte 80'lerden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde kutuplaşma oluyordu dediniz. Herhalde Trump geldikten sonra hızlanmıştır bu, değil mi? Yani
bir size verdiğim şeylerde slaytların sonuncusu sanıyorum. Benim doktora tezimden bir slayttır. Onu açarsak onun üzerinden anlatayım. Şimdi burada böyle bayağı komplike bir ampirik şey var, model var. Onu anlatmayacağım. Sadece bunu nasıl okuyabileceğimizi anlatacağım. Burada altta gördüğümüz işte X ekseni dediğimiz eksende demokrat adaya, demokratların, Demokratik Parti'nin başkan adayına oy vermeyi düşünme ihtimali olan insanların bu ihtimallerini gösteriyoruz. Y ekseninde de, yani bir soldaki eksende de aynısını Cumhuriyetçi aday için gösteriyoruz. Şimdi bu grafiğin ortasına bakarsanız, bu böyle bir acayip üçgen şeklinde bir şey. Bunun ortasının 1984'te ilk defa hani bu soruların sorulduğu ve böyle bir belirli sorular kullanılarak hazırlanan bir model bu. O soruların ilk defa sorulduğu yıl 1984, 88, 92, 96 gidiyor. 2000'de ne yazık ki bir farklı bir anket tipi yaptıkları için bu sorular sorulmadı. 2004, 2008, 2012, 2016. Şimdi 2016, yani Trump'ın ilk iktidara geldiği yıl, bu üçgenin ortasında bir boşluk görüyorsunuz. O bugün bizim yüzer geçer seçmen dediğimiz insanların aslında yavaş yavaş ortadan kaybolduklarını anlatıyor. Biraz evvel referans verdiğim 2010 yılında yazıldığını söylediğim Emory Üniversitesi'nden Alan Abramovitz'in kitabında zaten başlığı buydu. Orta, yani kaybolan merkez. Şimdi Trump ve Hillary Clinton Amerikan tarihinde, en azından Amerikan ulusal seçim araştırmaları, yani bizim Türkiye seçim çalışmalarına benzer, bunun yapılmaya başlandığı 1972 yılından beri en çok nefret edilen iki tane başkan adayıydı. Bu senenin verileri tabii ki daha henüz çıkmadı. Seçimden sonra yapılıyor bu çalışmalar ve seçimden sonra yayınlanacaktır. Fakat yani Trump'ın bu geçtiğimiz 4 yıl içinde yaptıklarını göz önüne alırsak daha da negatif duyguların daha da artacağını söylemek hiç herhalde çok şey bir büyük bir varsayım olmayacaktır. Hillary Clinton niye bu kadar nefret ediliyordu? İşin doğrusu bu, işte o biraz evvel söylediğim hani farklı kutuplaşma türleri var ve bunların bir tanesi duygulanımsal, afektif dediğimiz kutuplaşma biçimi derken bunu anlatmaya çalışıyordum. Yani karşı partiyi tutan insanlar, orada iki parti olduğu için bu çok kolay, biz de bunu Cumhur ve Millet İttifakları gibi düşünün ne olur. Karşı bloğu, karşı partiyi tutan insanlar bu partinin adayından neredeyse nefrete varan bir şekilde haz etmiyorlar. Ve bunu bunun seçmen davranışının etkisi de ben o partiye oy vermeyi dahi düşünmem demek oluyor. Dolayısıyla mesela seçim sonuçlarının daha kolay tahmin edilebilir hale gelmesinin arkasındaki sebep bu kuvvetli, yani giderek artan şekilde kuvvetli parti aidiyetlerinin ve parti bağlılıklarının Amerika'da işte bu grafiğin de gösterdiği gibi 80'lerden bu yana giderek artması. Yani sizin dikkatinizi bu Trump seçimiyle beraber, yani Trump'ın ilk şey yaptığı seçimle beraber, 2016 yılıyla beraber cezbetmiş olabilir. Öte yandan bu yani çok uzun yıllardır var ve hani mesela dikkat ederseniz 2004 yılında da benzer bir grafik var. Onun sebebi de işte Trump'tan bir önce bu Oğul Bush'un da Trump kadar en azından kutuplaştırıcı bir figür olmasıydı.
Peki, şimdi siz ampirik çalışmalar yapan, anketlerle çalışan, daha nicel yöntemleri benimsemiş bir sosyal bilimcisiniz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri seçimleri deyince, malum 2016'da bütün anketler ya da en azından çoğu anket Hillary Clinton'ı gösterirken başka bir şey oldu. Yani Amerika gibi bir yerde bu anketler neden yanıldı? Bir, ikincisi şimdi de yanılma şansı olabilir mi? Ben bugün 2-3 farklı yerde denk geldim. Mesela şöyle bir şey de, tamam, anketlerde işte Biden önde gidiyor ama mahcup Trump'lılar veya utangaç veya çekingen
Utangaç.
Trump'lılar diye de bir grup var. Onlar söylemek istemiyorlar Trump'çı olduklarını. Aslında bir sürpriz olabilir diyenler de okudum bugün bazı yerlerde. Neden başarısız oldu 2016'da?
Vallahi güzel soru. Ben hem araştırma yöntemleri dersi veriyorum, hem seçmen davranış dersi veriyorum, hem de anket metodolojisi dersi veriyorum Sabancı Üniversitesi'nde. Derste de öğrencilerle tartışırken anlattığım şekliyle anlatmaya çalışayım. İşin doğrusu anketler çok yanılmadılar 2016'da. Yani Amerikan seçim sistemi farklı bir sistem biliyorsunuz. Bu işte seçmen koleji ya da işte nasıl Türkçe'ye çevriliyor şimdi doğrusu bilmiyorum. Electoral College denilen bir ikinci
Seçici kurul deniyor. Seçici kurul.
Seçici kurul. Peki, o seçici kurul denilen ikinci bir kurul var ve toplam 538 tane bunun işte kurul üyesi, delegesi, süper seçmen nasıl adlandırırsanız. Bunlar eyaletlerin bir kısmı eyaletlerin nüfusu nispetinde, bir kısmı da işte her eyalete ikişer tane olacak şekilde, artı işte Washington'dan, DC'den 3 tane daha geliyor. Toplam 538 tane bu işte ikinci tur seçmeni var. Şimdi bunlar eyaletlerden geldiği için eyaleti alan, yani eyalette toplam oyu itibariyle diğer adayın önünde olan aday hepsini bunların alıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir Maine'de böyle değil bu durum. Bir de Nebraska olabilir ama çok
Evet,
şimdi doğru
aynı
hatırlamıyorum.
şekilde.
Yani onlarda da bir kısmı yine eyaletin tamamını alanlardan geliyor. Bir kısmı sadece işte seçim bölgelerinden en yüksek oyu alanlardan geliyor. Onlarda da sistem çok farklı değil netice itibariyle. Şimdi bunu bilemediler. Yani bunu bilememelerinin arkasındaki sebep eyalet özelinde anket yapmamış olmaları. Bu birinci sebep. İkinci sebep şu, daha sonra bu sene düzeltildiğini söylüyorlar. Daha evvelki yıllarda eğitim seçmen davranışını Amerika'da çok işte büyük ölçüde şekillendiren bir şey değildi, değişken değildi. Fakat Trump'a oy veren özellikle işte bu WASP dediğimiz yani Anglo-Sakson, Protestan ve beyaz seçmenlerin en eğitimsiz kitlesi olduğu için eğitim yani arttıkça Demokrat Parti adayına, düştükçe Cumhuriyetçi Parti adayına oy verme olasılığının arttığını gördüler. Bu ikinci sebep. Buna ağırlıklandırmamışlardı. Üçüncüsü de bugün bizim işte altın standart dediğimiz, işte bunu Dünya Kamuoyu Araştırmaları Birliği yahut işte Amerikan Kamuoyu Araştırmaları Birliği'nin altın standart dediği, bizim de Türkiye seçim araştırmalarında kullandığımız, işte aynı zamanda Türkiye'yi içine alan çok uluslu çalışmaların işte uluslararası sosyal saha çalışmaları programı ISSB ve Dünya Değerler Araştırması vardır. Onlarda da aynı yöntem kullanılıyor. Bu işte gidip yüz yüze insanlarla görüşme, rastgele bir rastsal bir örneklem çekme. Bunu yapmadığınız zaman hata payı hesaplayamazsınız. Yani rastsallık bir örneklem olmadığında. Amerika'da halbuki örneklemler nasıl çekildiği işin doğrusu biraz muamma. Yani genelde telefon lardan yani bunun mesela yüz yüze görüşmeyi yapamıyorsunuz Amerika kadar büyük bir ülkede. Çok masraflı hale geliyor. Bu anlaşılabilir. Bunun önüne geçmek için şunu yapıyorlar. Rastgele numara çevirtiyorlar. İşte random digit dialing deniyor buna. Alan kodunu giriyor başına. İşte ben New York'ta, New York'ta şey yaptım, okudum. O bizim alan kodumuz 607 idi. Yani işte nasıl Turkcell numarası var, işte Telsim numarası var. Onun başına giriyor. Gerisini rastgele çevirtiriyor makine. Bu rastgele çevirdiğinizde şimdi başınıza şöyle bir problem çıkıyor. Kaç kişinin cep telefonu var? Kaç kişi hala işte bu evlere bağlanan eski usul telefonları kullanıyor? Acaba aynı insanların ikisinden de var mı? Yahut siz bu rastgele aramayı yapmıyorsanız telefon listelerini aldığınız kurum nedir? Genelde nereden alıyorlar bunları? İşte bir takım reklam şirketlerinden. Onlar nereden alıyorlar? Atıyorum X Market'in müşteri listesinden. Öyle olunca bunları büyük oranda ağırlıklandırmanız gerekiyor seçimden sonra ve rastgele olmadıkları için hata payı hesaplayamıyorsunuz. Ağırlıklandırsanız dahi böyle çok kötü ağırlıklar oluyor. Geçen seçimde böyle bir hikaye vardı mesela. Chicago'da Afrikalı Amerikalıların işte siyahi Amerikalıların çok yüksek oranda Trump'ı desteklediklerine dair bir haber çıkmıştı. Ortaya çıktı ki yüksek eğitimli işte görece daha işte çok para kazanan üniversite mezunu bir tane Afrikalı Amerikalı var örneklemde ve ona 1'e 16 ağırlık vermişler. O kişi de Trump'a oy vereceğim demiş. Dolayısıyla geri gidip de bu ağırlıklandırmadaki problemleri çözmediğinizde böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Öte yandan biraz evvel söylediğim gibi aslında halk oyuna baktığınızda çok yanılmadılar. Yani Hillary Clinton kazanacak dediler. Hillary Clinton yanlış hatırlamıyorsam 2-2,5 milyon oy farkla kazandı zaten.
Valla çok güzel oldu o anketlerin neden başarısız olduğunu öğrenmiş olduk. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Şöyle bitirelim mi? Hiç böyle anketlere falan bakmadan daha böyle nasıl diyeyim siyasi bir gözlemci olarak ya da sıradan bir kişi, bir vatandaş olarak sizin içinizden ne geçiyor, ne
Eyvah,
düşünüyorsunuz?
spekülasyon yapmamı istiyorsunuz. Yani işin doğrusu içimden geçen hani Trump kazansın, biz de kutuplaşma çalışmaya, işte popülizm çalışmaya, Amerika'yı inceleyerek devam edelim. Öte yandan tabii ki yani temsili demokrasi için Trump'ın kazanmamasını ister herhangi biri, makul biri diyelim. Fakat hani kimin kazanacağını düşünüyorum derseniz, bu bir 538 isminde biraz evvel söylediğim sebepten 538 kişiliktir şeyin o ikinci seviyede kurulun seçtiği başkan olduğu için. 538 isminde Nate Silver'ın bir web sitesi vardır. Oradaki bu sefer akıllanıp da eyalet seviyesinde yaptıkları çok sayıda anketi eyaletlerdeki işte o anketlerdeki hata paylarını varsayarak biraz evvel söylediğim sebeple olmayan hata paylarını şu eyaleti işte bu Demokrat aday kazanır, bu eyaleti Trump kazanır, Cumhuriyetçilerin adayı kazanır şeklinde bir şey yapmışlar, simülasyon çalışması yapmışlar. Ben de ona baktım şey yapmadan, buraya bağlanmadan evvel. Yani büyük bir farkla Biden'ın kazanacağını gösteriyordu. İşin doğrusu ben o kadar emin değilim. Bazı eyaletlerden hiç değilim. Yani uzun süredir Amerika'da eyaletler kırmızı ve mavi eyaletler olarak ikiye ayrılır. Yani Cumhuriyetçilerin kazandıklarına kırmızı eyaletler, Demokratların hep kazandıklarına daha çok daha yüksek oranda kazandıklarına mavi eyaletler denir. Bir de mor olanlar var, bunların ortası. Yani işte bizim salıncak eyaletler dediğimiz yahut bir seçimde bir tarafa, bir seçimde öbür tarafa oy verebilecek. Bu sefer morların sayısı daha az görünüyor. Dolayısıyla hani Biden'ın o 8-9 puanlık halk oyunundaki anket ortalamasına göre gelen fark sebebiyle daha kolay bir zafer elde edeceği öngörülüyor. Ben öte yandan bazı eyaletleri daha dikkatli inceleme, daha dikkatli izleme taraftarıyım. Pensilvanya'nın galibi seçimin galibi olacaktır büyük ihtimalle ama yani işte Ohio, Florida, Arizona, Georgia, hani bunlar takip edilmesi gerekenler. Dolayısıyla yani o kadar kolay olacağını zannetmemekle beraber Biden alacak diye bir spekülasyon yapabiliriz.
Tabii katılım da önemli olacak herhalde, değil mi?
Çok çok. Ben 2017'de bir makale yazdım. Ne onu da söyleyeyim, bitireyim. O yazdığım makale o zaman için karşılaştırmalı siyaset perspektifinden kutuplaşmanın seçime katılımı arttırıp arttırmadığına dair benim bildiğim kadarıyla yazılan ilk makaleydi. Orada bu biraz evvel size söylediğim Amerikan literatüründeki, Amerikan siyaset bilim literatüründeki o iki gruptan bir tanesi, biraz onları anlatırken de söylemiştim, Fiorina'nın başını çektiği grup, kutuplaşmanın seçmen davranışını müspet yönde etkilemediğini söylüyor. Halbuki biz hep kutuplaşmanın böyle kötü taraflarından bahsediyoruz. İşte partiler bir araya gelemiyorlar, konsensüs oluşturamıyorlar, ortak karar veremiyorlar gibi. Benim argümanım bu diğer grubunkine benzer bir şekilde artan kutuplaşma algısının, yani bunu seçmenlerin nasıl algıladığının ve gerçekten partilerin birbirlerinden farklı siyasalar öne sürüp sürmediklerinin, yani objektif olarak ölçülen kutuplaşmanın, ikisinin de farklı oranlarda, farklı boyutlarda şeyi arttırdığı, seçime katılımı arttırdığı yöndeydi. Dolayısıyla bugün bu öngörülen işte %65 civarında seçime katılımda artış olacağı, bana sorsanız ben bu artan kutuplaşmayla anlatırdım. Hatta kendime de paya çıkarır, ben bunu 2017'de söyledim derdim.
Peki.
Öte yandan ben tabii ki tek başına bunu söylemiyorum. Yani 2010'dan beri biraz evvel söylediğim gibi literatürün neredeyse yarısı bunun böyle olduğunu anlatıyorlar. Fakat bir şey daha altını çizeyim, kusura bakmayın.
Tabii, tabii.
Bu ortanca seçmenden uzaklaşıyor partiler dedik. Türkiye örneğinden de bunu düşünebilirsiniz. Yani işte televizyona çıkıp da Cumhurbaşkanı adaylarının, parti liderlerinin birbirlerine işte ağır ithamlarda bulunması bir takım insanları gerçekten siyasetten soğutuyor. Ve onlar doğrudur. Bunu, yani bizim veriler de bunu gösteriyor. Hani biraz evvel sizin söylediğiniz gibi ben işin daha nicel tarafındayım. Ve bu hani literatürde ampirik olarak desteklenmiş bir bulgudur. Bir takım insanlar siyasetin giderek artan çekişmesinden, kavga ortamından, siyasetçilerin kutuplaştırıcı retoriğinden bunaldıkları için siyaseti takip etmez hale geliyorlar ve yani işte bana ne Trump mı kazanmış, Biden mı kazanmış deyip hakikaten gidip oy kullanmıyorlar. Yani %65 dendiğinde bir de bir %35'lik böyle bir grup var. Yani bunların hepsi bu yüzden katılmıyor demiyorum. Ama katılmayanların arasında böyle de bir siyasi, yani siyasi kutuplaşmanın negatif etkilediği, seçime katılmaktan nasıl söyleyeyim size, seçime katılmaktan caydırdığı bir büyük grup daha var. Dolayısıyla yani herkes seçime katılmıyor, bundan herkes mobilize olmuyor, bir kısım insan da demobilize oluyor.
Ama bu sefer galiba ya en azından bir önceki seçime göre herhalde katılım daha fazla oluyor.
Evet, yani giderek artan bir oranda, zaten bu artsa gerek eğer kutuplaştırıcı söylemden vazgeçmedikleri müddetçe.
Öyle görünüyor. Mert Moral, Sabancı Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok çok naziksiniz.
Evet, bir meraklısına bilimin daha sonuna geldik. Güzel bir tesadüf oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimin olduğu bir akşam biz de seçmen davranışlarını ve kutuplaşmayı, siyasi kutuplaşmayı konuştuk. Mert Moral'a bir kez daha teşekkür edelim. Bizi izlediğiniz için de sizlere teşekkür edelim. Hoşça kalın.